Ribin paltosunu giyinmiş halde kapıda belirdi. ''Hadi gidelim artık, vakit tamamdır. Okumak için Pavel'den kitap aldım ben.'' Az sonra iki misafir çıkmıştı. Andri onların arkasından bakarken konuştu.
''Şeytana benziyorlar değil mi?''
''Hem de alacakaranlıkta gökyüzünde dolaşan bulutlar gibi kalın ve koyu, ağır ağır yürüyorlar bir de.'' Ana söylenenleri duymuştu. ''Ribine de bakın siz, tam bir köylü olmuş. Onun bir süre önce bu fabrikada işçi olduğunu söyleselerdi kimse inanmazdı.'' Andre camın kenarında oturmayı tercih etmişti. Pavel ona dönerek konuşmaya başladı.
''Keşke sen burada olsaydın. Sürekli kalpten söz ediyorsun. Öyle şeyler söyledi ki ben bir ara boğulduğumu zannettim. İnsanlara hiç güvenmiyor ve yapacağı iş için başkalarını feda etmekten de geri durmuyor.''
Andre bu sonucu bildiğini iddia ediyordu.
''Ben bu tür insanları iyi tanırım. Kanlarını emiyorlar bu tür insanların. Bunlar da kullandıklarının farkında olmuyorlar. Yeryüzünü çırılçıplak ele geçirmek istiyorlar. Versen bütün binaları, insanları, ağaçları kazıyıp atacaklar yerküreden.''
Ana Andre'nin saçmaladığını anlamıştı. ''Andre, sen kendini biraz toparlamalısın.''
''Önemli değil. Daha kötü şeyler de var hayatta. Eğer köylü ayaklanırsa bir gün yeryüzünü çırılçıplak yapar. İnsanlığın yoksulluğundan ne kalırsa yakıp yıkar köylüler.''
Pavel de sözünü tamamladı Andre'nin. ''En sonunda köylüler bizim önümüze çıkan engel olacaktır.''
''Beni anlıyorsun değil mi Pavel? Bu işi onlara bırakmamak bizim elimizde.''
''Sana bir müjde vereyim o zaman. Ribin bizim köylüler için gazete çıkarmamızı istedi.''
''Çok iyi bir düşünce.''
''Onunla oturup tartışmalıydım ama ben bundan utandım. Bunu da biliyor musun?''
''Bunun için daha çok fırsatın olacaktır ortak. Ayağı yere basmayan ne kadar insan varsa senin sayende ayaklarını yere basacaktır. Biz ayaklarımızın altında toprak olduğunu zannediyoruz ama hissetmiyoruz. Biz bu toprağı harekete geçirmeye mecburuz. Eğer bu sarsıntıyı gerçekleştirirsek insanlar ikinci defasında ayılacaktır.''
Ana Andre'nin söylediklerini ciddiye almamıştı.
''Sen de her şeyi kolay sanıyorsun.''
''Elbette kolay ve saf. Ben kırlarda dolaşacağım.''
''Çıkma böyle. Banyodan geldin. Üşüteceksin.''
''Gitmek istiyorum. Bir şey olmaz.''
''Vücuduna zor gelmesin. Yeni çıktın ya banyodan.''
''Dikkat et de üşütme bari.''
Andre ne söylediklerini duymadı bile. Giyinip kendini sokağa attı.
''Onunla senli benli konuşman çok hoşuma gitti anne. Sen dünya annelerinin en şirinisin bir kere.''
''Ama sen onunla konuşurken dikkat etmedin. Önceleri ısınamamıştım. Fakat onu kendime öylesine yakın buldum ki anlatamam.
Annem benim, ne iyi kalbin var senin böyle.''
''Ümit ederim öyledir. Ben biraz da olsa bu davanın, yani sizlerin işine yaramak istiyorum.''
''Hiç meraklanma anne, bunların hepsi olur.''
''Meraklanmamak olur mu? Anne yüreği bu.''
''Dilersen bu konuyu burada keselim. Şunu bilmeni istiyorum anne.'' ''Seni çok seviyorum.''
Ana ağlayacaktı neredeyse. Oğlunu gözyaşlarıyla üzmemek için mutfağa koştu hemen ve ardından Andre girdi içeri.
''Neredeyse 10 kilometre yol yürüdüm.''
Yatmışlardı. Fakat az sonra bir tıkırtı oldu. Gelen Vesovçikov'du. Yüzü gözü kan ter içindeydi. Üstündeki elbiseler de yırtılmıştı. Pavel'e acele acele sordu.
''Biliyor musun Pavel, İsa'yı kim öldürmüş?''
''Nereden bileceğim?''
''Kim bu işin zevkini benden alabilir ki? Ben bekliyordum böyle bir iş yapmayı. Onu kendi ellerimle boğacaktım.''
''Böyle şeyler konuşmamalısın.''
''Sen iyi bir çocuksun oğlum. Katil değilsin ki. Neden böyle şeyler söylüyorsun?''
Ve Sofçukov'un soğuktan rengi kaçmış yüzüne karşı bir sevgi boşalmıştı içinde. Perişan haldeki genç adam konuştu.
''Benim ruhum dilsiz gibidir. Her şeyi görür de konuşamam. Toplum içindeki yerim de bundan fazla bir şey yapmamı sağlamaz. İnsanlarla konuşmak, onlara söz söylemek benim için en zor iştir. İnsanların acılarını, üzüntülerini gördükçe içim sızlar.''
Pavel'in yanına gitti ve cüssesinden beklenmeyecek kadar munis bir bakış fırlattı.
''Bana bir iş verin, bir iş bulun. Ben böyle yaşayamıyorum. Sizin hayatınızın bir amacı var ve siz bunun için çabalayıp duruyorsunuz ama ben avare avare geziyorum. Bulacağınız veya vereceğiniz öyle hareketli ve çok olsun ki kendimi, dertlerimi unutayım. Çok da zor olsun.''
Pavel onu rahatlatmak istercesine,
''Sen meraklanma, elimizden geleni yaparız.
Ben sana mürettiplik öğreteyim mi? Bizim dizgicimiz olursun.''
diye atıldı Andre ve Sofçikov sevindi.
''Sen bana bu işi öğretirsen ben de sana bir bıçak hediye ederim. Ben senin bıçağını filan istemem. Ama bu bildiğin bıçaklara benzemez.
Andrei ile Pavel birbirlerine bakarak güldüler. Pavel, Andrei'yi kırlara gezintiye çıkma teklifinde bulundu ve Sovchikov'da gelebileceğini söyledi. Ana sırtlarına kalın bir şey almalarını, yoksa üşüteceklerini söyledi ve arkalarından bakarken ''Tanrım, sen onları koru ve onlara yardımcı ol.'' diye dua etti. Zaman su gibi akıp gidiyordu. Ana bu telaşlı günler içinde 1 Mayıs'ı unutmuştu bile ama yatağa girdiğinde ya da düşünceye daldığında bugün de bir geçse diyordu. Her sabah fabrika düdüğü çalar çalmaz kalkan Pavel ile Andre üstlerini giyiyor, bir bardak çay içip yola koyuluyorlardı. Giderken de anaya ne yapmaları gerektiğini söylüyorlardı. Zavallı kadın ise akşama kadar didiniyor, onlar gelinceye kadar evi temizliyor ve yemekleri hazırlıyordu. Ara sıra bazı insanlar gelip Pavel'e verilmek üzere bir takım kağıtlar getirip bırakıyorlardı. Hepsi de ana için güzel sözler söyleyip gidiyorlardı evden. Her gece sokağa çıkılıyordu. Kağıtlar fabrika duvarlarına, sokaklara, dükkanlara yapıştırılıyordu ve 1 Mayıs'la ilgili bu bildiriler oldukça ilgi görüyordu. Polisler de sabahın erken saatlerinde yapıştırılan bu kağıtları söküyorlardı ama hemen arkasından daha çok kağıt yapıştırılıyordu ağaçlara ve duvarlara. Bir ara şehirden polis getirterek öğle yemeği için evlerine gidenleri araştırmaya bile başladılar. Her yerde küçük gruplar halinde toplantılar yapılıyor. Herkes bu kağıtlarda yazanların ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu ilkbahar ayı diğerlerinden farklıydı. Herkeste bir merak uyanmıştı. Kimi olan bitenler için bağırıp çağırıyor, küfürler ediyor, kimileri de bütün dünyayı kurtuluşa ve adalete çağıran bu gücü anlamaya çalışıyordu. Pavel ile Andre artık uyumamaya başlamıştı. Her gece fabrika çıkışında eve geldiklerinde çalışıyorlardı. Bazen eve çok geç geliyorlardı ve her defasında da sesleri kısılmış oluyordu. Peleki ana gençlerin orman içindeki bataklığın yanında toplantı yaptıklarını, atlı polislerin mahalle içinde tek başına dolaşan sivilleri çevirip üzerlerini aradıklarını, bazı toplantıların dağıtıldığını ve hatta bazı kimselerin tutuklandığını biliyordu. Her akşamı bu korkuyla bekliyordu ve Pavel ile Andre'nin tutuklanıp yeniden cezaevine götürüleceği korkusunu yaşıyordu. İsa'nın kim tarafından ne için öldürülmüş olabileceği üzerinde hiç kimse durmuyordu artık. Cinayet unutulmuştu. Birkaç kişi gözaltına alınmış, sorgulanmış fakat işin sonu gelmediği için her şey unutulmuştu. Maria kadın polisin bu işle ilgili düşüncesini anaya anlattı. Çünkü Maria polislerle iyi geçinirdi ve onlar hakkında birçok bilgiye sahipti.
Katili bulmaları çok zor çünkü İsa'yı o gün 100'e yakın insanla görüştü. Bunların %90'ı onu öldürmek için fırsat kollayanlardı. Çünkü yıllardır öylesine rahatsız etti ki herkes ondan bıkmıştı.
Andre'nin halinde bir gariplik vardı. Gittikçe değişmeye başlayan yüzünde çukurlar ortaya çıkmıştı. Gözleri de ağırlaşmaya başlamıştı. Eskisi gibi eğlenceli şeyler anlatmıyordu artık. Daha çok heyecanlanıyordu ve dinleyenler onun anlattıkları karşısında daha çok heyecan duymaya başlıyordu. İsa'nın öldürülmesinden uzun bir süre sonra her şeyin unutulduğu bir anda şunları söyledi Andre.
Güya bizi sevmiyorlar, bize karşılar. Bize karşı olanlar, kendilerine köpek gibi hizmet edenleri de sevmiyorlar aslında. Üzerimize saldıkları adamları sırf paralarını korumak için seviyorlar. Böyle bir adam ölmemeliydi. Düşündükçe ona acımaya başlıyorum.
Pavel endişeli bir ses tonuyla susturdu onu.
Bu konuyu kapat Andre, yeter artık.
Ana da araya girdi hemen.
Zaten o çürümüş bir ağaçtı. Bir tekme vurdular, yıkıldı. Hepsi bu.
Haklısınız.
Diyebildi Andre. Artık beklenen gün gelmişti. İşte 1 Mayıs'tı. Fabrikanın düdüğü her zaman olduğu gibi o günde çalmıştı. O gece gözüne uyku girmeyen ana düdüğün sesiyle yatağından fırladı. Gençlerin yattığı odanın kapısını çalmak için giderken elleri yanlarına düştü ve öylece kaldı. İsteksiz bir halde pencerenin yanına gitti. Dışarı bakıyordu, elini yanağına koydu. Düşünceli düşünceli fabrikaya baktı. Ananın başı ağırlaştı ve uykusuzluktan kızarmaya başlayan gözü kapanmaya başladı. Hiçbir heyecan duymuyordu. Basit şeyler düşünmeye çalışıyordu.
Semaveri de erken yaktım. Su kaynayıp bitecek ama biraz fazla uyusun çocuklar. Çok yoruldular.
Sabah güneşi doğmuştu. Peleke ana eline vuran güneşi okşadı, kalktı. Odanın içinde bir iki parça eşyayı düzeltti. Bu arada fabrika ikinci defa ve fakat bu sefer daha uzun bir süre ikinci düdüğü çaldı. Andre uyanmıştı.
''Fabrikadan bizi çağırıyorlar Pavel, hadi kalk.''
Ana onların uyandığını duymuştu.
''Hadi bakalım, semaver hazır.''
''Geliyoruz.'' diye seslendi Pavel. Andre havaya baktı. Güneşin çıktığını ama havanın yine de çok bulutlu olduğunu söyledi. Odadan dışarı çıktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra anayı görebildi.
''Günaydın anne, nasıl, iyi uyuyabildiniz mi?''
''Evladım, Andre, yanımdan hiç ayrılma, olur mu?''
''Merak etme anneciğim, hep birlikteyiz ve yan yana yürüyeceğiz.''
Pavel ne konuştuklarını merak etmişti.
''Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım?'' ''Bir şey, bugün daha temiz olmamız gerektiğini söylüyor anne. Saçlarımızı iyi taramamızı istiyor çünkü kızların bize bakacaklarını anlatıyor.''
dedi Andre. Andre giyinmeye giderken Pavel bir işçi şarkısı mırıldanıyordu. Ortalık iyice aydınlanmıştı. İki genç şakalaşarak hazırlanıyordu. Ana onların bu haline şaşırmıştı. Uzun süre masanın başında oturdular. Hem konuştular hem karınlarını doyurdular. Pencereden giren güneş ışığını gören Andre aklına bir şey gelmiş gibi konuşmaya başlamıştı.
''Daha 10 yaşlarındaydım. Elimdeki bardakla güneş ışığını yakalamaya çalıştım ama düşüp bardağı kırdım. Elim de kanamıştı. Bunun için dayak yedim. Bahçeye gittim. Güneş orada da su birikintisinin üzerine çökmüştü. Yakalamak istedim ama suya düştüm. Üstüm başım çamur olmuştu. Yine dayak yedim. Öyle canım yanmıştı ki kırmızı güneşe bakıp bağırmaya başladım. Dilimi çıkarıp aklımca onunla alay etmeye başladım.
Güneşi neden kırmızı gördün?'' diye sordu gülerek Pavel.
''Bizim evin karşısında bir demirci oturuyordu. Yüzü ve sakalı kıpkırmızıydı. Onu görünce hep güneşi hatırlardım.''
''Niye dırdır edip duruyorsunuz? İşinize baksanıza!'' diye bağırdı Peleke ana. Pavel gülerek cevap verdi annesine.
''Her şey hazır anne. Merak edecek bir şey yok.''
Andre tatlı bir ses tonuyla anlatmaya devam etti.
''Düzenlenmiş ve yoluna girmiş bir işi yeniden gözden geçirmek onu karmaşıklaştırır. Eğer bütün bunlar olurken bizi tutuklarlarsa Sizov Ivanoviç gelecek ve ne yapmanız gerektiğini anlatacak. Gerekirse yardım edecek.''
Ananın canı sıkılmıştı ama belli etmedi. ''Anlıyorum.'' diyebildi. Pavel geç olduğunu belirterek çıkmaları gerektiğini söyledi ama Andre itiraz etti.
''Polis bizi tanıyor biliyorsun. Evde oturup bekleyelim daha iyi.''
Tam bu sırada Fedya Mazin geldi. Yüzü sevinçten pırıl pırıldı ve heyecanlıydı.
''Biliyor musunuz, başladılar. İşçilerin yüzünden düşen bin parçaydı. Kiminle görüştüysem herkesin yüzleri çatıktı. Vesovçikov, Gosev, Samoylov sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikanın önünde. Gelenlere durumu anlatıyorlar. Birçoğu evlerine geri döndü. Artık zamanı geldi. Çıkmalıyız.''
''Tamam, ben geliyorum.'' diye bağırdı Pavel. Fedya Mazin onları daha çok yüreklendirmek için bir şeyler daha söyledi.
''Göreceksiniz, yemek bitsin fabrikada bir tek işçi bile kalmayacak.''
Fedya Mazin gittiğinde ana onun hakkındaki görüşlerini söylüyordu.
''Ateş gibi bir genç, çok heyecanlı.''
Odasına doğru giderken Andre sordu.
''Sen nereye gidiyorsun anne?''
''Siz nereye gidiyorsanız ben de oraya.''
Andre bıyıklarıyla oynarken Pavel endişeli bir sesle annesine bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti.
''Anneciğim, orası farklı bir yer olacak. Benimle hiç konuşma orada, tamam mı?''
''Merak etmeyin. Nasıl hareket edeceğimi biliyorum.''
Sokağa çıktıklarında her yerden uğultular yükseliyordu. Evlerin kapılarında, balkonlarda, pencerelerde toplanan insanlar dikkatle Pavel ve Andre'ye bakıyorlardı. Ananın gözlerini bir anda bir sis perdesi kapladı. Yolda duranlar onlara başka bir gözle bakıyor, geçerken selamlıyorlardı. İnsanlar yorum yapıyorlardı iki gence bakıp.
''İşte başkanları bunlar. Hangisi asıl başkan?'' ''Bilmem, polis yakalarsa işleri kötü olur çocukların.'' ''Be adam, senin ne işin var gençlerin yanında? Bir aile reisisin sen. Onlar daha genç, sorumlulukları yok.''
Tam bu sırada malulen emekli birinin evinin önünden geçiyorlardı. Zosimov adındaki adama fabrika maaş bağlamıştı ve Pavel'in hareketine karşıydı bu adam.
''Nereye gidiyorsunuz böyle? Polisler sizi yakalarsa işiniz biter, bunu biliyor musunuz?''
Ananın içi titremişti yine. İçinde büyük bir hırs vardı ve gözü hiçbir şey görmüyordu. Pencerenin arkasında tehdit eder gibi konuşan adam sert bir bakış fırlattı sadece. Andrei ile Pavel de hiçbir şey görmüyor. Etraftan gelen sesleri işitmiyorlardı. Hiç aceleleri yokmuş gibi rahat adımlarla yürüyorlardı. Tam o sırada Minorov adındaki yaşlı adam çıktı karşılarına. Adam iki gencin tam karşısında durdu. Pavel, "Bugün çalışıyor musunuz?" diye sordu.
"Hayır, karım doğuracak. Bugünkü heyecanın sebebini sorabilir miyim? Herkes ayakta. Neler oluyor kuzum? Fabrikanın camlarını kırıp müdürü dövecekmişsiniz."
Pavel cevap verdi.
"Biz sarhoş ya da kendini bilmezler değiliz."
Andrei kızmıştı.
"Bizim amacımız ellerimizdeki bayraklarla sokaklarda dolaşıp özgürlük şarkıları söylemek. Nereden çıkıyor bütün bunlar?"
Yaşlı adam o sırada Peleki Ana'yı fark etmişti.
''Siz de buradasınız demek. Bu tür şeyleri eskiden de duyardık biz. Kağıtlarınızı da okudum.''
Ana sert bir ifadeyle cevap verdi.
''Gerçek ne yöndeyse ben de o tarafa doğru gidiyorum. İnsan ömrünün sonuna gelmiş olsa bile doğru yönü tayin edebilmelidir.'' Duymuştum da inanmak istememiştim. Fabrikaya kağıtları senin getirdiğini söylüyorlardı.
Pavel kızmaya başlamıştı.
Kim uyduruyor bütün bunları? Herkes söylüyor oğlum. Aman bir aptallık etmeyin, tamam mı? Bir aptallık etmeyin.
Deyip oradan hızla uzaklaştı ihtiyar. Ana korkmak yerine tebessüm etmişti. Kendisinden bahsedilmesi hoşuna gitmişti.
Anne, yakalarlarsa seni de götürürler biliyor musun?
Dedi Pavel.
Götürürlerse götürsünler.
Güneş ilkbahar serinliğini kırarak yükseliyordu. Fabrikanın önüne geldiklerinde Vesovçikov'u gördüler. Yüksekçe bir yere çıkmış orada bulunanlara sesleniyordu. Bulutlar dağılmıştı ve o konuşuyordu.
Arkadaşlar, sizleri eziyorlar, haklarınızı yiyorlar, kanınızı emiyorlar.
Orada bulunanlar bu genç adama hak veriyordu.
Çok doğru söylüyor.
Andre onu görünce heyecanlandı.
''Şuna bak neler de yapıyor. Yanına gidip biraz yardım edeyim hele.''
Halkın arasına karıştı. Pavel onu durdurmak istedi ama o bir rüzgar hızıyla daldı kalabalığın arasına. Az sonra tatlı sesiyle anlattığı şeyler çınlatıyordu ortalığı.
''Dünyada birçok insan topluluğunun olduğunu söylüyorlar. Bunlardan bir kısmı Almanlar, bir kısmı Yahudiler, bir kısmı İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Tatarlar diye ayrılıyor. Ben bunlara inanmıyorum. Benim gözümde iki çeşit halk vardır. Çünkü yeryüzünde iki çift halk vardır. Bunlara zenginler ve fakirler denir. Bu iki grup hiçbir zaman anlaşamazlar. Giyim kuşamları, konuşmaları da birbirine benzemez. Büyük olarak bildiğimiz insanların da fakir insanlara nasıl davrandıklarını gördükçe canımız iyice sıkılıyor.
İnsanlar söylenenleri büyük bir dikkatle dinlemeye başlamıştı. Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Giderek daha da kalabalık oluyorlardı ve ayaklarının ucuna basarak konuşanın kim olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Andre'nin sesi de giderek yükselmeye başlamıştı.
Bizim dışımızdaki ülkelerde halk gerçeği çok çabuk anlamış ve kavramıştır. Bugün Mayıs'ın yani aydınlığın birinci gününde her taraftaki işçiler kardeşliklerini ilan ediyorlar. İşlerini bırakarak toplum içinde nasıl bir öneme sahip olduklarını ispat ediyorlar. Bugün bütün dünyadaki işçilerin kalbi aynı çarpıyor. Bizim kalbimiz de böyle çarpmalı ve kardeşlikle dolmalı.
Andre konuşurken kalabalık arasında bir ses yükseldi.
Polis geliyor, polis geliyor!
Atlı polisler büyük bir gürültüyle ilerliyordu kalabalığa doğru. Ellerindeki copları sallayarak halkı dağıtmaya çalışıyorlardı.
''Dağılın, çabuk dağılın!''
Neydi bu konuşulanlar, konuşan kimdi? Kaşlar çatılmıştı. Herkeste bir gerginlik vardı ve halk istemeyerek polislere yol vermeye başlamıştı. Meydanın ortasında sadece Andre kalmıştı. İki atlı polis onun üzerine doğru yürüdü. Fakat bir vücut hareketiyle uzaklaştı oradan. Peleke Ana onu kolundan çekerken konuştu.
''Hani bizim yanımızdan, Pavel'in yanından ayrılmayacaktın?''
Andre gözlerini Pavel'e çevirdi.
''Özür dilerim Pavel, dayanamadım.''
Kilisenin bulunduğu büyük meydana geldiler. Kadın, erkek, çocuk hemen herkes dikkatle olanları seyrediyordu. Bu gürültü arasında bir kadın sesi işitildi.
''Mitya, dikkat et, dikkat et Mitya!''
''Sen bana karışma kadın!''
Bu sırada Sizov'un sesi duyuldu.
''Arkadaşlar, gençleri yalnız bırakmamalıyız. Onların cesaretlerine cesaret katalım. Bizden daha akıllıdır onlar. Fabrikanın bataklığını kurutmak için bizi sömüreceklerdi. Bunu kim engelledi? Onlar. Şimdi onlara sahip çıkma zamanı geldi. Bizim için hapse girmeyi bile göze alan bu gençlere sahip çıkalım.''
Bir acı düdük sesi Sizof'un konuşmasını böldü. Herkes susmuştu ama Pavel'in tiz sesi duyuldu bu sessizlikte.
''Arkadaşlarım, şimdi zamanı geldi. Bize ezenlerin, bizim acımız ve çaresizliğimizden yararlanmak isteyenlerin karşısına çıkma zamanı, onları protesto etme zamanı geldi. Bize insan gözüyle bakmayanları kınama zamanı geldi.''
Susmuştu. İşçiler de susmuştu. İnsanlar giderek birbirlerine sokulmaya, adeta kenetlenmeye başlamışlardı. Ana bir ara oğlunun gözlerini görebildi. Yiğit bakışlı, delikanlı konuşuyordu.
''Artık kim olduğumuzu herkese anlatacağız. Bugün bayrak açma günüdür. Hakkın ve halkın özgürlük bayrağını bütün dünyaya gösterme günüdür.''
Uzun ve bembeyaz bir bayrak dalgalandı havada. Pavel elini yukarı kaldırdı ve birkaç el bayrağın uzun direğini yakalayarak havaya kaldırdı. Peleke Ana'nın eli de bu insanlarla birlikte bayrağı tutuyordu ve Pavel gür bir sesle bağırdı.
''Yaşasın özgürlük!''
Yüzlerce ses hep bir ağızdan aynı şekilde bağırdı. ''Yaşasın özgürlük!'' Halk arasında bir kıpırdama oldu. Bayrağın anlamını bilenler ona doğru yönelmeye başlamıştı. Fedya Mazin, Samoylov, Gosef kardeşler Pavel'in hemen yanına geldiler ve Sovchikov da kalabalığı yararak ilerliyordu. Anayı tanımayan birkaç genç de onu iterek Pavel'in yanına gelmeye çalışıyordu. Halk gittikçe kalabalıklaşıyor. Giderek yükselen bir sevinç çığlığı dalgalanıyordu.
''Yaşasın özgürlük!''
Ana dayanamamıştı. ''İşte gerçek bu!'' diye bağırdı. Herkes duygulanmıştı. En çok da Vesovchikov bir ara Ana'yı kucakladı ve sıktı. Andre'nin tatlı sesi yine kalabalık arasında yükselmeye başlamıştı.
''Arkadaşlar, bir araya gelmemiz ve bugünlere çıkmamız özgürlük aşkıyla olmuştur. Biz bu amaç için toplandık. Bir savaşa çıkıyoruz ve açacağımız yoldan birçok insan gerçeğe doğru yürüyecektir. Gerçeğin gücünü bilmeyenler, onu hissedemeyenler hemen burayı terk etsinler. Bize yürekli ve ne istediğini bilen insanlar lazım. Onlar bizimle gelsin. Hedefi göremeyenler arkamızdan gelmesin. Gerçeği görenleri çile, acı bekliyor. Buna talip olanlar bizim arkamızda sıraya girsin.''
Kalabalık artıyor ve sıklaşıyordu. Pavel'in elinde tuttuğu bayrak güneş ışıkları altında parıl parıl parlıyordu. Fedya Mazin de bağırıyordu.
''Bu dünyayı yıkıp yeni bir dünya kuralım ve üzerimizdeki miskinlik tozunu kaldırıp atalım.''
Ana dudağındaki heyecanlı tebessümü bütün yüzüne yayarak Fedya Mazin'in arkasında sıraya girdi. Hep bir ağızdan şarkı söyleyerek yürümeye başladılar. ''Uyan ey halkım, ezilen halkım uyan, yürüyelim eldeki bayrakla, yürü ey özgürlüğe susamış üç insan, bizi bekleyen milyonlarca kardeşimiz, zalimler kahrolacak, işte ellerimiz, uyan ey özgürlük ve mutluluk için uyan.'' Kalabalık insan toplulukları bayrağın arkasında sıraya dizilmişti. Evlerde korkularak söylenen ve alçak sesle mırıldanan bu şarkıyı şimdi binlerce kişi söylemeye başlamıştı. İnsanlar şarkıyı söylerken adeta gelecek mutlu günleri için bağırıyor ve heyecanlanıyordu. Ananın yanında duran bir kadıncağız titrek sesiyle bir şeyler mırıldanıyordu.
''Mitya, ah Mitya, nereye gidiyorsun böyle?''
Peleke Ana kadını rahatlatmak için... ''Bırak gitsin. Ben de bir zamanlar böyle düşünüyordum. Korkuyordum ama korku yok artık bende. Bak en önde bayrağı tutan benim oğlum. İsmi de Pavel.'' Kadın bir şey anlamamıştı ama konuşuyordu.
''Ne güzel söylüyorlar. Mitya da söylüyor.''
''Bırakın söylesin. Onlar kutsal bir amaç için şarkı söylüyorlar. Eğer İsa peygamber için çalışanlar olmasaydı bugün onun adı bile bilinmezdi, değil mi?'' Bu arada Sizof Ana'nın yanına yaklaşmıştı. Heyecanla kasketini başından çıkarıp Ana'ya döndü.
''Nasıl da güzel bir gün değil mi anne? Korkmuyorlar artık. Hiç kimseden korkmuyorlar. Benim oğlum bu fabrika için mezarda yatıyor ama yaşasaydı keşke.''
Ananın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Arkadan ittirip yol isteyenlere yol veriyordu. Bir duvarın dibine kadar itmişlerdi onu. En önde giden bayraktan gözünü ayırmıyordu. Çünkü bayrağı taşıyan onun oğluydu ve gözlerini, güneşten parlayan alnını görüyordu. Biraz sonra bir engele takılmış gibi ön sırada duraklama oldu. Ne olduğunu anlayamamıştı. Önündekileri ve yanındakileri iterek ilerliyordu Peleke Ana. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. halk da geri çekilmeye başlamıştı. Ana hüzünlü bakışlarla etrafındaki yüzleri araştırıyordu. Birden Pavel'in sesini duydu.
''Korkmayın arkadaşlar, onlar bize silah doğrultmazlar. Çünkü onlar da bizim gibi insan. Onların da bu gerçeğe ihtiyacı yok mu? Onlar da mutluluk ve özgürlük bayrağı altında yürüyecekler bir gün. Haydi, ileri!''
Pavel yiğitçe bir şeyler söylüyordu ama halk yavaş yavaş kopmaya başlamıştı. Geride kalanlar ise bir üçgen şeklini almış bekliyordu. Üçgenin başında ise Pavel ve onun tuttuğu bayrak dikkat çekiyordu. Ana meydanın ucunda esmer, alçak bir duvar gördü. Yüzleri görülemeyen insanlardan kurulu bu duvar meydanın giriş kısmını kapatıyordu. Hepsinin omzunda sivri uçlu demirler parlıyordu ve halk bunlardan korkmuştu. Peleke tanıdığı yüzlerinde bulunduğu tarafa doğru ilerledi. Peleke bu koşuşturmaca sırasında iri yarı bir adama çarptı. Sakalı tıraşlı, bir gözü kör olan adam kadına döndü.
''Kimsin, ne istiyorsun kadın?''
''Ben Pavel Velesov'un annesiyim.'' Ana korkudan ve heyecandan zor ayakta durmuştu. Tek gözlü adam
''Ya!''
diyebildi. Pavel'in sesi çınlıyordu yine ortada.
''Hey arkadaşlar, bizim için gerçek hayat bundan sonradır. O yüzden yürümeliyiz ve ileriye bakmalıyız. Buyurun şarkımıza devam edelim.''
Ortalığı acı bir sessizlik kaplamıştı. Kimse konuşmuyordu. Pavel bayrağı kaptığı gibi havaya kaldırdı ve karşıdaki askerlere doğru yürümeye başlamıştı. Ama kalabalıktan sadece 4 kişi ilerliyordu. Pavel, Andre, Samoylov, Mazin. Mazin'in keskin sesi ortalığı çınlatmaya başlamıştı.
''Ayağa kalk, lanetlenmiş ve mazlum dünya!''
Karşı taraftan bir ses duyuldu.
''Vurun şu ahlaksızları!''
Ana iki eliyle göğsünü sıkıştırmaya başlamıştı. Sanki bir şeyler olacaktı. Bayrağın etrafında kümelenen gençler de birer ikişer dağılıyordu. Az sonra bir subay emir verdi.
''Süngü tak, ileri marş!''
Tek gözlü adam ellerini cebine sokarak ananın olduğu yöne doğru baktı.
''İşte dağıldılar, hepsi bu kadar!''
deyip oradan uzaklaştı. Yolu kapatan askerlerin yüzleri artık daha iyi görülmeye başlamıştı. Süngülerin parlayan ucuyla 4 kişiye doğru yürümeye başlamıştı askerler. Andre Pavel'in önüne geçerken kısa boylu ve kılıçlı bir subay bağırdı.
''Hadi hemen dağılın.''
Bayrağın etrafında toplanan birkaç genç de onlara doğru yürümeye başlamıştı. Yolu bir baştan öbür başa kadar kapatan askerlerin yüzleri de parlıyordu. Halkın göğsüne dokunamayan bu süngüler istediği gibi ilerlemeye başlamıştı. Peleke kaçanların ayak seslerini duyuyordu. Kaygılı sesler birbirini izliyordu artık.
''Herkes kaçsın!''
''Pavel geri dön!''
Ve Sovçukov'un sesi duyuldu kalabalık arasında.
''Pavel, geri dön! Pavel, bayrağı bana ver dostum, onu ben saklayabilirim!''
Ve Sovçukov'un sesi duyuldu kalabalığın arasında. Bayrağın direğine sarıldı ama Pavel vermek istemiyordu.
''Bırak şunu ve Sovçukov!''
Genç adam elini ateşe sürmüş gibi hemen hızla geçti. Kısa boylu bir subay Pavel'e doğru yürümeye başlamıştı. Bayrağın etrafında 20 kadar genç kalmıştı. Bir başçavuş Pavel'e seslendi.
''Ver şu bayrağı bana.''
''Vermem.''
''Tutun şu adamları artık.''
Askerler hep birlikte ileri atıldılar. Artık bayrak da görünmez olmuştu. Gençlerin üzerine abandılar. Görünen sadece toz bulutuydu. Ana kalbinin sıkıştığını hissetti ve tam o sırada Pavel'in sesini duydu.
''Yine gidiyoruz anne. Hoşça kal benim sevgili anneciğim.''
Kadın böyle zor durumdayken bile kendini düşünen oğlunu ne kadar sevdiğini bir kere daha anladı. Az sonra Andre de bağırdı.
''Kendine iyi bak nineciğim.''
Peleke parmaklarının ucuna basarak ayağa kalkmaya çalışıyordu. Çocukları görmek için izin istedi ama buna karşı çıktılar. Andre ve Pavel'i görmüştü şimdi.
''Sevgili evlatlarım,
alas mı aladık?''
dedi ikisi de. Birkaç defa aynı şeyleri söylediler birbirlerine. Bir el anayı itti. Yere düştü yaşlı kadın. Dermanı kalmamıştı dizlerinin. Yerde duran kırılmış bayrak direğine ilişti gözü. Tam onu alacaktı ki bir çavuş bağırdı.
''Defol git buradan yaşlı kadın.''
Bir el de omzundan tutup daha uzağa iteledi.
''Defolup gitsene sen buradan.''
Peleke ana düşmemek için bir elinde yarım bayrak direğiyle duvarlara tutunarak evinin yolunu tuttu. Bir komutan meydanın temizlenmesi için emirler yağdırıyordu. Bir subay ise halkın dağılması için bağırıp çağırıyordu. Geriye dönüp baktığında meydan boşalmış, herkes kendi işine dönmüştü. Ana birden yolunu değiştirdi. Geri gitmek yerine ileriye doğru yürümeye başlamıştı. Dar ve tenha bir sokağın başına gelince buraya girdi. Burada bir takım insanlar kendi aralarında
kenarında yaşananları yorumluyordu.
Gördünüz mü, süngülerle karşı karşıya geldiklerinde bile cesurca karşı koydular. Çok kahraman bir genç şu Pavel.
Andre de öyle, ellerini arkasına bağlamış gülüyordu sadece. Ana konuşulanları duyuyordu, birden bağırdı.
''Durun, beni dinleyin. Hepiniz bizdensiniz. Hepiniz temiz yürekli insanlarsınız ve özgürlüğe muhtaçsınız. Bu savaşa girişenler sadece kendileri için değil, bizim için girdiler bu yola.''
Boğazı kurumuştu ve topluluğun kendisini dinlediğini görünce daha da coşmuştu. Bakışlarını bu insanların üzerinde dolaştırarak konuşmasını sürdürdü. ''Bu genç insanlara güvenin, iyi ve özgür bir dünyanın kapılarını aralamak için böyle bir yola başvuruyor onlar. Halkı zulüm ve baskıdan kurtarmak isteyen bu gençleri yollarında tek başına bırakmayalım.'' Sesi kısılmıştı. Yaşlılığın verdiği halsizlikle ayakta zor duruyordu. Orada bulunanlardan biri,
''Bakın eline, bayrağı kurtarmış kadın. Sesine dikkat edin, nasıl oluyor da böyle konuşabiliyor bu kadın?''
''Ama zavallı, bilmiyor ki kendini öldürüyor.''
O neden kendini öldürsün? Bizim aptallığımızı yüzümüze vuruyor kadın.
İlk başlarda yanında yürüyen kadının sesi duyuldu yeniden.
Peki benim Mitya'mın günahı neydi? Arkadaşlarının arkasından gitti.
Ananın kalbi yine sıkışmaya başlamıştı. Bu arada Sizof yanına yaklaşmıştı.
Artık eve gitmelisin ana, çok yoruldun.
Kalabalığa dönerek konuşmaya başladı Sizof.
Siz ne anlarsınız bu durumdan? Benim oğlum bu fabrika için öldü. Eğer ölmeseydi bu kahramanların arkasından gitmesi için ben zorlardım onu. Hem siz ne anlarsınız özgürlükten? Bu gençlerin gittiği yol kutsaldır, bunu bil derdim. Bu sözleri söyleyen yaşlı adama, yani bana verin kulaklarınızı. 40 yıldır buranın işçisiyim ben. Bir yeğenim vardı kalabalığın içinde, onu da tutukladılar. Pavel'in yanında, bayrağın altında yürüyordu. Bu kadın, yani Pavel'in anası, doğru söylüyor. O çocuklar hak ve adalet peşinde haysiyetleriyle bir mücadeleye giriştiler ve yeniden hapse gittiler.
Bütün bakışlarda bir saygı ifadesi vardı. Sizof topluluğun arkasından anaya yol açtı. Yaşlı ve bitkin kadın kendisine yol açan kalabalığı yararak yürüyordu. Peleke kalabalığa dönerek konuştu.
Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer İsa peygamber için hayatlarını ortaya koyanlar olmasaydı, bugün İsa'nın adını bile bilmezdik.
Ertesi gün kendini çok yorgun hissederek uyandı Pelekana. Odanın içinde dolaşıp duruyordu çaresiz bir şekilde. Ne yapacağını bilemiyordu. Gün onun için bir acı geçidiydi artık. Büyük bir boşluk hissediyordu. Akşama kadar bir iş yapmak istedi ama ne yapacağını bilemeden sağa sola bakınıp durdu. Maria Korsanova geldi ama o bile sıkıntısını gideremedi. Bütün fabrikanın ayaklandığını söyledi ama bu sözler yetmiyordu ana için. Kalbi sıkışmaya başlamıştı yine. Geride kalan hatıralarla oyalanıyordu. Ağlayamıyordu. İçini kasıp kavuran bir özlem ateşiyle bakıyordu duvarlara. Elleri titriyordu ve omuzları sarsılıyordu. Hızla çarpan kalbine karşı koyması gerektiğini düşündü ve birden bağırdı.
''Sabret ey kalbim!''
Gün batınca eve jandarmalar gelmişti. Artık hiçbir şeyden korkmuyordu ana ve jandarmalar da alışmıştı bu baskınlara. Sarı yüzlü subay sırıtarak sordu anaya.
''Nasılsın bakalım yaşlı kadın? 3 defadır senin evi arıyoruz.''
Ana hiçbir ses çıkarmadı ve sadece olanları izledi. Kuruyan dilini dudaklarının üzerinde gezdirdi. Subay kendi konuşup kendi dinlediği bir ses tonuyla ders verir gibi konuşuyordu. Ama Peleke onu dinlemiyordu bile. Bir ara...
''Allah'a ve çağrı karşı gelen oğluna gerekli dersi vermediğin için sen de suçlusun ama hadi neyse.''
Subay ananın üzerine araması için Maria'ya emir verdi. Bir şaşkınlık dolmuştu odanın içine.
''Nasıl olur efendimiz?''
diyebildi Maria. Subay kızmıştı. Ayağını yere vurarak Peleke'ye döndü.
''Hadi bakalım şu düğmelerini çöz.''
Maria'nın yüzü kısarmıştı. Peleke'nin duyabileceği bir ses tonuyla mırıldandı.
''Aşağılık köpekler!''
''Ne mırıldanıyorsun?''
diye çıkıştı subay.
''Bizimle ilgili bir şey efendimiz, kadınlarla ilgili, anlarsınız ya.''
Subay arama tutanağının altına imza atması için kalemi Peleke'ye uzattı. Ana kocaman harflerle şunları yazdı. ''Peleke Linovna Velanisov, bir işçinin dul karısı.'' Subay kızmıştı.
''Neden böyle yazdın kadın?''
diye sordu ama kendi kendine konuştu yine.
''Çok vahşisiniz, çok.''
Jandarmalar işlerini bitirip gitmişti. Pencerenin önüne geldi ve ellerini göğsünün üzerinde kavuşturdu. Bakıp da göremediği gözlerini çok uzaklara çevirmişti. Kaşları havaya kalkmış, dudakları büzülmüş, çenesini o kadar çok sıkmıştı ki dişleri acımaya başlamıştı. Lambanın ışığının çıtırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Rahatsız oldu ve üfleyerek söndürdü ışığı. Artık hiçbir şey kalmamıştı aydınlıkta. Ayakları yoruluncaya kadar orada oturdu. Maria gelmişti yine. Hiçbir şey göremeyince kendi kendine konuştu.
Uyudun mu Peleke? Zavallı kadın. Nelerde yaşıyor? Artık biraz dinlenmesi gerekiyor.
Ana elbiselerini bile çıkaramamıştı. Kendini yatağa attı ve derin bir uykuya teslim etti göz kapaklarını. Bir rüya görmüştü. Yüksekçe bir kum tepesinin üzerinde Pavel ve Andre "Uyan ey halkım" şarkısını söylüyordu. Peleke ana bu tepenin yanına kadar gitti ve elini gözüne siper yaparak oğlunu görmeye çalıştı. Pavel'in hayali o kadar gerçek çizilmişti ki gök kubbenin maviliği görülüyordu artık. Tarlalarda çocuklar top oynuyordu. Kucağında taşıdığı çocuk da onlarla top oynamak için bağırıyordu. Ana susturmak için çocuğa meme verdi ve geri döndü. Tepenin dört yanında askerler vardı. Sivri uçlu süngülerini kendine çevirmişlerdi. Kilise çok beyaz, yüksek ve sanki bulutlardan yapılmış gibi hafifti. Bir cenaze merasimi yapılıyordu bahçede. Ortaya büyük, siyah, dört tarafı kapalı bir tabut konulmuştu. Papaz ile yardımcısı bir ölüm duası okuyordu. Papazın yanındaki adam da sürekli buhurdan salıyordu. Anayı görünce gülümsedi. Onun da Samoylov gibi kısıl saçları vardı. Papaz kilisenin ortasına gelerek "Tutun şunları," dedi. Herkes kaçtı. Rahip elindeki buhurdanı ortaya fırlattı ve Andre gibi başına elleri arasına alarak kayboldu. Ana kucağında taşıdığı çocuğu ibadet edenlerin ayakları altına attı. Herkes çırılçıplak olan bu minik yavruya bakıyor ama anadan da korkuyordu. Ana onların önüne diz çökerek bağırdı. "Bu çocuğu burada bırakmayın, alın ne olur." Andre ellerini arkasına bağlayarak papazın arkasında dua okuyordu. Pelekana eğilerek çocuğu yerden aldı ve Sofçukov'un yanındaki tahta parçasının üzerine koydu. Genç adam, "Biliyor musun, bana çok kirli bir iş verdiler," dedi. Sokak çok kirliydi ve evlerin pencerelerine çıkan bir takım insanlar elleriyle işaret ediyor, ıslık çalıyor, bağırıyorlardı. Ortalık aydınlanmıştı. Güneş bütün sıcaklığıyla parlıyordu ve hiçbir tarafta gölge yoktu. Andre anaya seslenmişti. "Şarkımıza sen de katıl anne. Hayat işte budur." Ana da şarkıya başlamıştı ama kendi kendine de söyleniyordu. "Andre, neden bu kadar sevinçli ki?" Geri çekilmek üzere bir hamle yaptı ama derinliğini göremediği bir uçurumun içine yuvarlandı. Uçurumun içinden boğuk ve tarifi imkansız bir ses gelmişti. Bütün vücudu ter içinde kalarak birden uyandı kadın. Göğsünde bir hafiflik vardı ve kalbi sıkışmıyordu. Fabrikanın ikinci düdüğü çalıyordu uzun uzun. Odanın içi de darmadağınıktı. Kitaplar, elbiseler hepsi bir taraftaydı. Kalktı. Yüzünü yıkamadan ortalığı biraz toplamaya karar verdi. Gözüne beyaz bayrağın direğinin bir parçası ilişti. Onu da aldı yerden. Beyaz bayrağın bir parçasını da katlayarak cebine koydu. Bol su ile tahtaları sildi ve işlerini bitirdikten sonra semaveri hazırladı. Pencere kenarına oturarak çayını içti. "Şimdi ne yapmalıyım?" diye geçirdi içinden. Duasını yapmadığını hatırlayarak oturduğu yerden kalktı ve aziz resminin önünde diz çöktü ve duasını yapmaya başladı. Yaşlı kadının kalbine bir hafiflik gelmişti. Mahallede de hoşuna gitmeyen bir sessizliğin olduğunu hissetti. Gündüz vakitleri bağırıp çağıran ve ortalığı dağıtan kalabalık neredeyse yok olmuştu. Her yerde bir sessizlik vardı. Bu sessizlik içinde neler olabileceğini düşünüyordu Pelekyan'a. Gençliğinde yaşadığı ilginç bir olayı hatırladı hemen. Zozaylov adında zengin bir adamın bahçesine gitmişti. Üzeri çiçeklerle dolu bir havuzu vardı adamın. Doğa çeşitli renklere bürünmüştü burada. Sararmış yaprakların dolu olduğu havuzda hiç kullanılmayan bir kayık duruyordu. Bu sessiz ve hareketsiz kayık bir ölüyü bekler gibi öylece duruyordu orada. O akşam çiftliğin bekçisinin karısı siyah saçlı ve kısa boylu bir kadının öldüğünü yaymıştı bütün mahalleye. Ana bu acı dolu anıyı hatırlamak istemiyordu. Gözlerini kapattı. Bütün dikkatini dünkü olaylara ve bundan sonra yaşanabilecek olanlara çevirdi. Bardağı soğumaya başlamıştı ama umursamıyordu. Tam bu sırada birilerinin gelmesini istiyordu. Sorulan vardı sorulacak. Yemekten hemen sonra kapı çalındı. İsteğini sanki biliyormuşçasına Nikola Ivanoviç göründü kapıda. Kadın onu görünce heyecanlanmıştı. Daha selamını almamıştı bile ama genç adamı geldiğine pişman edercesine sıralamaya başlamıştı. Keşke gelmeseydiniz. Sizi burada görürlerse kesin tutuklarlar. Neden böyle davrandınız? Genç adam Ana'nın elini öyle bir sıktı ki bununla bana bir şey olmaz diyordu adeta.
Pavel, Andre ve ben eğer onlara bir şey olursa sizi alıp ilçeye götürme kararı almıştık. Hemen ertesi gün yapacaktım bunu. Bu yüzden geldim. Hem böyle bir tedbiri Pavel istedi. Sahi evi aramaya geldiler mi?
Hem de gece geldiler. Her tarafı aradılar. Hatta benim üstümü bile.
Nasıl olur bu?
Diyebildi Nikola Ivanoviç. Daha sonra onu neden ilçeye götürmek istediğini anlattı. Pelekyan'a bir dost ağzından çıktığına inandığı bu sözlerden dolayı mutluydu. Hele istek Pavel'in olunca akan sular durulurdu. Pavel'im öyle istediyse yapacak bir şey yok diyebildi.
Merak edecek veya kaygıya düşecek bir şey yok. Ben tek başıma yaşıyorum. Bir de kız kardeşim var.
Ama ben kimseye yük olmak istemem. Ekmeğimi kendim kazanmak isterim.
Bu konuda size yardımcı olacağıma söz veriyorum.
Bu konuda emin misiniz?
Evim o kadar büyük değil ama tek başınıza...
Peleke ana sözünü kesti. Ben ondan bahsetmiyorum. İçinde bulunduğumuz diğer durumlardan söz etmek istiyorum. Kafasında ciddi bir düşünce belirmişti. Geçen sefer gençler içerideyken onlara yardım edebilmişti. Şimdi ilçeye gidiyordu ve belki de artık hiçbir zaman onlara yardım edemeyecekti. Nikola'nın gözlerine bakıyordu ki ona Pavel veya Andre hakkında bir şeyler söylesin. Nikola,
Pavel'i ziyarete gittiğiniz ilk gün ona hangi köylülere gazete verileceğini sorun.
Peleke ana yine heyecanlanmıştı. Demek yapacak iş vardı daha.
Ben biliyorum. Hepsinin adresini filan biliyorum ben. Siz gazeteleri bana verirsiniz. Ben onlara adreslerini teslim ederim. Çünkü fabrikaya tomar tomar kağıt taşımıştım geçen sefer. Bana güvenin.
Adım adım köylere gitmek, yağmur çamur sırtında gazetelerle dolaşmak kolay olmasa gerekti.
Bu işi bana verirseniz çok sevinirim. Siz merak etmeyin ana, onun için de bir iş buluruz.
Ben bir gerçek uğruna yola çıkacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Hem gezginlerin hayatlarına da imrenmişimdir. Onlar sadece gezerler. Başka bir amaçları yoktur. Hem Pavel ve Andre'nin çıkmak istedikleri ve çıkacakları yere kadar ben çıkabilirim. Birden sustu Pelekana, bir an düşünceye daldı ve kendini soğuk kış günlerinde kulübelerin pencereleri altında dilenirken gördü. İçi burkulmuştu yine, yavaşça Nikola'nın ellerini tuttu.
''Bunu daha sonra görüşelim isterseniz, bu çok tehlikeli bir iştir.''
Neden düşüneyim ki? Bizim kanımızı taşıyan çocuklar, kalbimizin en değerli parçaları genç ömürlerini bu dava uğruna feda etmişlerse bizim düşünecek neyimiz olabilir?
İnanın ömrümde ilk defa bu sözleri işitiyorum ben.
Size her şeyi anlatamıyorum daha. Bir ana kalbinin bütün bölmelerini göstermek isterdim. Yavaş yavaş ayağa kalktı ve yüreğinden taşan ateşli sözlerle konuşmasını sürdürdü. Birçok insan benim söylediklerimden duygulanabilir ama bazıları da iyice kızabilir.
Artık kararınızı verdiniz herhalde, benimle geleceksiniz.
Ne kadar çabuk gidersek o kadar iyi olur. Ben sizi sizden daha çok düşünürüm, meraklanmayın. Şimdi Nikola'ya bakmıştı. Bu genç adamın kendisiyle bu kadar ilgilenmesine anlam veremiyordu. Başını önüne eğdi ve içindeki sorulara cevap aramaya başladı.
Paranız var mı?
Hayır, 5 param yok. Nikola cebinden çıkardığı bir keseyi Ana'ya uzattı.
Bunu alır mısınız?
Ana istemeyerek de olsa uzatılan keseyi aldı.
''Şu işi görüyor musunuz? Paranın şekli ve amacı bile değişti. Bunu elde etmek isteyen bir sürü insan var. Hatta canlarını bile veriyor bazıları. Siz ise bunlara gerekli kağıt ve demirden başka bir gözle bakmıyorsunuz.'' ''Evet, para hoş bir şey değil biliyorum. Alması ve vermesi güzel olmayan şeyler bunlar. En kısa zamanda geleceksiniz değil mi?'' Ana o gittikten sonra ne yapacağını şaşırmış bir halde odanın içinde durdu. Olanların sonucunu bile kestiremiyordu. 4 gün geçmişti aradan ve artık Nikola'nın evine doğru yola çıkma zamanının geldiğine inanmıştı. 2 sandığa doldurduğu eşyalarını da alarak onu ilçeye taşıyacak arabaya bindi. Mahallenin son evleri görününceye kadar baktı köye. İçinde hayatının en heyecanlı, korkulu ve neşeli günlerinin geçtiği köye duyduğu hüzün yumağı büyümüştü. Buradan uzaklaşıyordu. Koyu kırmızı bir örümceğe benzeyen fabrika uzayan bacalarıyla son kez görünüyordu arkada. Etrafında ise ufacık işçi evleri dikkat çekiyordu. Kilise de bu evlerin ortasındaydı. İçini çekti, yakasını çözdü. Hüzünlü ve kederliydi ama bu durum yaz günü tozları gibi kupkuruydu. Arabacı elindeki dizginleri bir kere daha sarıldı ve bağırdı.
''Haydi bakalım de!''
Bu saçları dökülmüş ve arabanın yanında yürüyen adam için yolculuğun çok önemi yoktu. Onun için önemli olan bu seyahat sonrasında ele geçecek paraydı. Ana dikkatlice etrafa göz gezdiriyordu. Ruhsuz gibi duran tarlalara bakarken arabadan çıkan gıcırtılara kaptırmıştı kendini. Nikola Ivanoviç'in evi sessiz ve uzun bir sokağın sonunda eski evlere sırtını dayamış küçücük bir köşktü. Bahçesi de olan ve içinde birkaç çeşit çiçeğin dikkat çektiği bu evin biri bahçeye, diğeri de avluya bakan bir odasına yerleştirildi ana. Odaların duvarlarında birkaç ciddi adam resmi vardı ve her tarafı kaplayan raflarda kitaplar sıralanmıştı. Nikola,
''Burada rahat edebilecek misiniz?
Ben mutfakta bile kalabilirim.'' Nikola kadının korktuğunu ve endişeli endişeli etrafa baktığını hissetti ve onu rahatlatmak için başka şeylerden bahsetti. Bu odada kalması gerektiğini, çünkü bundan çok mutlu olacaklarını anlattı. Peleke ana ikna olmuştu ve mutlu bir biçimde rahat rahat nefes aldı. İnsanın içi genişliyordu etrafa bakarken, konuşurken sesini kısma ihtiyacı hissediyordu. Sanki evin içindeki bazı dengeler yüksek sesle konuşulunca bozulacakmış gibi hissediyordu. Bir ara saksılardaki çiçeklere gözü ilişti. Birinin dibindeki toprakları okşadı.
''Bunlar sulanmalı.'' ''Sulanmalı. Tahmin edersiniz ki çiçekleri çok seviyorum ama onlara bakamıyorum. Çünkü hiç vaktim olmuyor.''
dedi Nikola. Peleke Ana'nın bir şey dikkatini çekmişti. Nikola bile kendi evinin içinde, hatta kendi odasında bile çok yabancı gibi davranıyordu. Eşyalarını gözden geçirirken veya bir şey alırken sanki onları ilk defa görüyormuş veya zarar vermek istemiyormuş gibi bir hassasiyetle tutuyor gibiydi. Ana onun bu halini görünce garipsemişti ama kaldığı odayı o kadar çok benimsemişti ki Nikola'ya da aynı şeyleri aşılamak için sorular sormaya başlamıştı. Onun arkasından evin içinde dolaşıyordu. Genç adam sorulara sıkılarak cevap veriyordu. Ana odalardaki çiçekleri suladı. Piyanonun üzerinde dağınık halde duran nota kağıtlarını topladı. Bir ara gözüne semaver ilişti.
''Bunu temizlemek gerek.''
Nikola semaverin yanına giderek parmağını semaverin üzerinde dolaştırdı ve elindeki tozu iyice inceledi. Peleke ana onun bu davranışı karşısında kendini tutamadı ve güldü. Akşam yatağına girdiğinde o gün yaşadıklarını gözünün önünden geçirdi. Hayatında ilk defa birinin evinde kalıyordu ve bu ona hiçbir heyecan vermiyordu. Korkmuyordu da. Ev sahibi Nikola Ivanoviç'i düşündü bir an. Ortada bir perişanlık vardı. Bu evi canlandırmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Kendisini güldüren beceriksizliğinden istifade ederek bir yerlerden işleri düzeltmeye başlamalıydı. Sonra Pavel geldi aklına. Mayıs'ın ilk günü geldi. İçinde öyle büyük bir sıkıntı vardı ki bunu hiçbir şeyle ölçemiyordu. Bu durum ona eziyet vermeye başlamıştı. Dışarıyı dinledi. Şehrin alışamadığı gece hayatı uzaktan seslerle devam ediyordu. İç çekerek... ''Çocuklarımız birer birer yok oluyor, mahvoluyor.'' diye mırıldandı. Sabah erkenden kalkmıştı ana. Semaveri temizleyip yaktı. Nikola uyanıncaya kadar mutfağa gidip oturdu. Biraz sonra bir öksürük sesiyle kendine geldi. Ev sahibi kalkmıştı. Günaydın dedikten sonra semaveri aldı adam. Yemek odasına geçti. Elinde fırçası, tarağı ile bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hem konuşuyordu hem de çalışırken elindeki eşyaları düşürüyordu. Kahvaltıya oturmuşlardı. Nikola kendi yaptığı işe
hakkında bilgi vermeye başladı. En ağırı benim yaptığım iş. Köylülerin durumlarını inceliyorum. Yani onların nasıl yok olup gittiklerini görüyorum. Halkımız aç. Sefalet o kadar omuzlarına çökmüş ki erken yaşta ölüyorlar. Çocuklar okuyamıyor. Bebekler cılız doğuyor ve birçoğu da erken yaşta ölüyor. Bu araştırmaları yaptığım için maaş veriyorlar bana. Hangi sanatla ilgileniyorsunuz? Hiç okulda bulundunuz mu? Köy okullarında öğretmenlik yaptım. Babam Vienka şehrinde fabrika müdürü olduğu için ben de öğretmenlik yaptım. Köylülere kitap dağıttığım için beni tutup hapse attılar. Oradan çıkınca bir yayın evinde iş buldum. Orada da rahat durmadım ve yine hapse attılar. Arkenjel bölgesine gönderdiler. Sürekli baskı altında tutuyorlardı. En sonunda buradan dağıttılar ve Akdeniz sahilinde bir yere sürdüler. Orada küçük bir kulübede tam 5 yıl yaşamak zorunda kaldım.
Ana bu macerayı şaşırmadan dinliyordu. Çünkü buna benzer şeyleri çok işitmişti. Fakat her seferinde bu hikayeleri anlatanların hiç kimseyi suçlamamalarına şaşırıyordu. Nikola,
kız kardeşimle bugün tanışacaksınız, gelecek.
Evli mi?
Evliydi, dul şimdi. Kocasını Sibirya'ya sürdüler. O da kaçtı. Yabancı bir ülkeye giderken soğuktan donup ölmüş. 2 yıl oluyor.
Kız kardeşiniz daha mı genç?
Hayır, benden 6 yaş büyük. Onun bende çok emeği vardır. Bu piyanoyu o çalar, hem de çok iyi çalar. Bu evde gördüğünüz bütün eşyalar onun. Benim kitaplarımdan başka bir şeyim yok.
Nerede oturur?
O her yerde oturur. Nerede ona uygun bir yer varsa hemen gelip alırlar.
Bizim işten haberi var mı?
Elbette var. Bu iş için yaratılmış sanki.
Nikola karnını doyurduktan sonra işine gitmişti. Ana bir ara düşündü. Kendini ulaşılması zor bir dağ karşısında görmeye başlamıştı. Çünkü Nikola gibi davasına inatla sarılan insanlar karşısında kendi çok acizdi. Öyle üzerine doğru siyahlar giyinmiş, güzel vücutlu ve uzun boylu bir kadın dayandı kapıya. Peleke ana kapıyı açtı ve kadın içeri girdi. Elinde tuttuğu yeşil çantayı yere atarak Peleke'nin ellerine sarıldı.
''Siz Pavel Velesov'un annesi olmalısınız.''
''Evet, düşündüğüm gibi çıktınız karşıma. Kardeşim sizin kendisiyle beraber oturacağınızı bana yazmıştı. Çok sevindim. Pavel'le biz çok eskiden beri tanışırız. Sık sık görüşürdük. Sizden bana bahsederdi.'' Sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Alnındaki ince çizgiler iri gözlerine daha güzel bir anlam yüklüyordu.
''Öyle açım ki bir fincan kahve olsa da içsem.
Hemen hazırlarım.'' ''Pavel size benden bahseder miydi gerçekten?'' diye sordu Peleke meraklanarak.
''Hem de sık sık söz ederdi sizden.''
Nikola'nın kız kardeşi cebinden çıkardığı kutudan bir sigara alıp yaktı ve odanın içinde dolaşmaya başladı.
''Onu çok merak ediyorsunuz değil mi?''
''Merak etmez olur muyum hiç? Önceleri çok sıkıyordu beni ama artık yalnız değil. Bu beni biraz rahatlatıyor. Sahi sizin adınız nedir?''
''Sophie.''
Ana kadını incelemeye başlamıştı. Atılgan bir yapısı vardı. Korkusuz olduğu gözlerinden okunuyordu ve konuşmasında güven verici bir ses tonu ile yürekten söylüyordu sözlerini. ''Bizim için önemli olan şey bu arkadaşların orada fazla kalmaması. Onları Sibirya'ya sürerlerse oradan kurtarmak kolay. Onu mutlaka kurtarmalıyız çünkü burası onsuz olamaz.'' Sophie elindeki sigaranın bittiğini görünce kül tablası aradı. Hemen bir saksıya yöneldi ve onun toprağında söndürmek istedi. Peleke ana atıldı.
''Hayır, böyle yapmayın. Çiçekleri soldurursunuz.''
''Sahi, bunu daha önce kardeşim de söylemişti bana.''
''Kusura bakmayın, düşüncesizlik etmiş olabilirim.''
''Olur mu öyle şey? Bir suç işlediğimde beni uyaracaksınız tabii. Kahveyi neden bir tane yaptınız, yoksa sıkılıyor musunuz?''
''Sıkılmıyorum. Burayı kendi evimmiş gibi benimsedim. Eğer öyle olsaydı sizi çok önceden tanıyormuş gibi davranabilir miydim? Ben kimseden korkmam ve çekinmem. Söylemem gereken şeyi de hemen söylerim.
Böyle olmanızı isterim ben de.
Başımın yerini sorsanız bilemem. Eskiden söylediğiniz, anlattığınız şeyleri insanların etrafından dolaşarak ve saatlerce dil dökerek kabul ettirmeye çalışırdınız. Şimdi artık böyle bir şey yok. İnsanlar kalp gözleriyle görmeye başladılar. Önceleri aklımızın ucundan bile geçmeyen şeyleri bir anda söylüyorsunuz ve bunu herkes aynı anda anlayabiliyor.''
Sophie gözlerindeki sevimli bakışıyla anayı süzdü.
''Pavel'i kurtardınız diyelim. Nerede yaşayacak ondan sonra?''
Önce bir kurtaralım. Gerisi kolay. Ben böyle çok kişiyi kurtardım. Daha geçen gün böyle birini kurtardım ve sınıra kadar birlikte gittik. Üzerimdeki bu cicili bicili elbiseyi çok sevdiğim için giydiğimi sanmayın. Benim elbisem sade olmalı. İnsanlar da sade olmalı. Bu işler için böyle giyinmek zorunda kalıyorum. Süslerden, ipeklerden nefret ederim ben. Ana başka bir yerdeymiş gibi konuşmaya başladı. Mayıs'ın ilk günü bütün her şey bitti sandım. İçimde iki uçlu bir yol var. Birisi sisli ve puslu geleceği gösteriyor. Diğeri ise net bir şekilde tanımını bulan gerçekleri. Siz bir kadın olarak Pavel'i tanıyor ve anlıyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür ederim. Çünkü böyle birinin annesisiniz. Ama nasıl olur? Bütün bildiklerini ben öğretmedim ki ona. Önceleri ömrüm korku içinde geçmişti. Şimdi ise korkacak hiçbir şeyimin kalmadığını görüyorum. Bunun sebebini anlayabilmiş değilim henüz. Bunun sebebini şimdi anlayamazsınız. Gün gelecek her şey daha iyi ve anlaşılır olacak. Sigarasını kahve fincanı tabağına söndürdükten sonra üzerini değiştirmek için izin istedi. Başını salladı. Parlak saçları omuzlarına döküldü. Ana gözlerini ondan ayırmadan arkasından baktı. Saat 4 civarında Nikola eve geldi. Sophie cezaevindeki adamla nasıl görüştüğünü, adım başında rastladığı casusları nasıl atlattığını, kaçırdığı tutuklunun nasıl garip hareketler içinde bulunduğunu gülerek anlattı. Sesindeki rahatlık karşısında Ana ürkmüş ve şaşırmıştı. Sophie omuzlarından ayaklarına kadar uzanan sade bir elbise giyerek gelmişti yanlarına. Bu elbiseyle daha uzun boylu görünüyordu. Gözlerinin rengine daha çok koyuluk, haline de durgunluk gelmişti. Nikola yemekten sonra bir şeyler konuşmak istediğini söyledi.
''Şimdi başka bir şey var Sophie, biliyorsun. Köylüler için gazete çıkarmak istiyoruz. Fakat son zamanlardaki tutuklanmalar köylülerle aramızdaki bağı kesti. Gazetenin dağıtımına yardımcı olacak adamı sadece Peleke tanıyor. Onu alıp birlikte yola çıkmalısınız.''
''Benimle gelirsiniz değil mi anne?''
''Seve seve kızım. Yol çok uzak mı peki?''
''80 kilometre kadar var.''
''Çok iyi. Ben biraz piyano çalayım. Yola çıkarız. Bundan rahatsız olmazsınız değil mi?''
''Ben burada yokmuşum gibi davranın siz.''
Parlak kumaşla döşeli kanepeye oturdu. İki kardeş ona hiç aldırmıyorlarmış gibi konuşuyorlardı. ''Yeni bir beste getirdim Greek'in. Şimdi onu çalacağım. Pencereyi kapatır mısın Nikola?''
Nota defterini açtı ve sol elinin parmaklarını tuşlar üzerinde gezdirmeye başladı. Teller melodilerle titremeye başladı. Keskin ve çabuk bir melodiden sonra titreşen ezgiler içinde başka bir melodi ilk seslere katıldı. Sağ elin parmakları altında bir kuşun korkulu sesini andıran titreyişlerden sonra büyük fırtınalardan yorulan bir denizin ahenkli mırıldanışı gibi melodiler beyaz bir kuş kanadında çırpındı.